Ana, Maxim Gorki, 6. kaset 2. yüz, sayfa 222. İşte bundan korkuyordu. Çünkü pek güzel biliyordu ki hapishaneden çıktığı gün Pavel kendisini bu coşkun yığınların en tehlikeli bir noktasına koyacak ve orada yok olacaktı. Pelagi çoğu zaman kendisinde insanlık için pek çok gerekli bir takım büyük düşüncelerin kımıldadığını sezer, o zaman gerçekten konuşmak gereksinimi duyardı. Ancak hiçbir zaman bu isteğini yerine getirmeyi başaramamıştı. Bu sağır dilsiz düşünceler kendisini harap ederdi. Kimi zaman oğlunun hayali gözlerinin önünde masallarda tanınan büyük kahramanlar gibi devleşirdi. Şimdilik duyduğu en büyük, en insancıl düşünceleri, tanıdığı en ışıklı şeyleri, en derin sevgileri oğluyla özetlerdi. O zaman bu hayali büyük bir coşkunlukla izler, gurur, sevgi, umut dolu kalbi kendi kendine her şey yoluna girecek, her şey derdi. Gittikçe kalbindeki analık sevgisi ateşleniyor, kalbini kanatacak derecede sıkıyor, boğuyordu. Ancak bu analık sevgisi büyüdükçe onun yanındaki kutsal sevgi, insanlık sevgisi azalıyor, sönüyordu. Şimdi o kalpte bu büyük sevgiden kala kala ancak umutsuz bir duygu kalmıştı. Yok olacak, yok olacak. Ancak pek geç uyuyabildi. Ağır bir uykudan erkenden uyandığında ise kemikleri kırılıp dökülmüş gibiydi. Başında da bir ağırlık duyuyordu. Öğle zamanı hapishanedeydi. Üzgün bakışlarıyla Pavel'in sakallanmış yüzünü inceliyor, karşısında durmuş, elinde sıkmakta olduğu kağıdı ona verebilmek için olanak bekliyordu. Pavel söyleyiverdi. Benim sağlığım yerinde, hepimiz de iyiyiz, sen nasılsın? İyiyim, Yegor öldü. Pavel başını yere eğerek haykırdı. Ne diyorsun, doğru mu? Toprağa verilirken polis de oradaydı. Kavga çıktı, bir kişi tutuklandı. Hapishanenin baş gardiyanı oturduğu yerden dişlerini gıcırtatarak terslendi. Bunlardan konuşmayınız, yasaktır, siz de bilirsiniz. Öf be, siyasetten konuşulmaz. Ana ayağa kalktı. Masum bir sesle özür diler gibi, siyasetten söz etmiyorum dedi. Yapılan kavgayı söylüyorum. Gerçekten de böyle bir kavga oldu. Birisinin kafası yarıldı. Bence hepsi bir. Rica ederim bunlardan söz etmeyiniz. Yani yalnız size, kendisine, ailenize özgü şeylerden konuşunuz. Baş gardiyan çizdiği sınırın açık olmadığını görerek yerine oturdu. Kağıtları karıştırmaya başlayarak can sıkıntısı ile ekledi. Sorumlu olan benim. Ama ona bir göz attıktan sonra çalıştığını görünce Pavel'in eline parmaklarının arasındaki kağıdı sıkıştırdı. Geniş bir soluk alarak gerçekten de ne söyleyeceğimi bilmiyorum dedi. Pavel gülümsedi. Ben de. Memur kızgınca dedi ki öyleyse buraya ne diye gelip duruyorsunuz? Bizi durmadan tedirgin etmenin ne anlamı var? Ana küçük bir sessizlikten sonra sordu. Yargılama ne zaman olacak? Savcı birkaç gün önce gelmiş. Yakında olacağını söylüyordu. Birkaç söz daha ettiler. Ana oğlunun kendisine derin bir sevgiyle baktığına dikkat ediyordu. Hiç değişmemişti. Yalnız sakalı çokça uzamış, yüzüne bir yaşlılık anlamı vermişti. Elleri daha çok ağarmıştı. Ana onu hoşnut etmek istedi. Biraz Vesovçikov'dan bahsetti. Hiç istifini bozmadan bir takım önemsiz şeylerden konuşuyordu. Senin vaftiz ettiğin çocuğu gördüm dedi. Pavel ona sorucu bir bakışla baktı. Sağlığı yerinde, güçlü gürbüz bir çocuk. Anımsadın mı? O her zaman ağır işler yapardı. Pavel anlamıştı. Başını salladı. Dudaklarında kapalı bir gülümsemeyle. Nasıl olur, hiç anımsamaz mıyım dedi. Ama öyleyse hadi bakalım. Oğlunun sevincinden duygulanmıştı, hoşnuttu. Ayrılmak üzere kalktığında Pavel sıkıca elini sıktı. Sağ ol anne. Ama kafasını bir sarhoşluk buğusu gibi bir sevincin kapladığını duymuştu. Oğlunun kalbini kendi kalbinin ta yanında duyuyordu. Bu hoşnutluğu kendisine sözcüklerle anlatacak gücü bulamadı. Sade bir sözcük bile söylemeksizin elini sıkmakla yetindi. Dönüşte Şeşenka'yı buldu. Genç kız ananın hapishaneye gittiği günler kendisini evde karşılamaya adet edinmişti. Hiçbir zaman Pavel'e ilişkin sorular sormuyordu. Ana oğlundan hiç söz etmeyecek olursa genç kız bakışlarını yalnızca ona diker dinlerdi. Ne var ki bugün alışılmışın dışında onu kaygılı bir soruyla karşılamıştı. Ne yapıyor, ne durumda? İyi, kağıdı verdiniz mi? Elbette. Okudu mu? Hayır, nasıl okusun? Doğru, unuttum. Bir hafta daha bekleyelim. Siz ne dersiniz, razı olacak mı? Bütün bir dikkatle bakışlarını anaya dikmişti. Evet, bilmem. Sanırım evet. Niçin kaçmayacak? Hiçbir tehlike yok. Şişenka başını salladı, kuru bir sesle sordu. Hasta, karnım aç diyor. Acaba ne vereyim? Her şeyi verebiliriz. Şimdi veririz. Ana mutfağa gitti. Şişenka yavaşça onu izledi. Ana ocağa doğru eğilerek bir tava almak istedi. Genç kız yavaş bir sesle durunuz dedi. Yüzü sararmış, gözleri derin bir acıyla açılmıştı. Dudakları titreyerek hızlı hızlı mırıldanmaya başladı. Sizden bir şey rica edecektim. Biliyorum o razı olmayacak. Kendisini kandırınız. Ona söyleyiniz ki bize pek çok gerekli. Bizim için kendisinden vazgeçmek elde değil. Oysa ben hastalanmasından korkuyorum. Görüyorsunuz ya, daha yargılanma günü bile kararlaştırılmamış. Güçlükle söylüyordu. Çabaladıkça vücudu katılıp kalıyordu. Ama ona bakmıyordu. Ses arada sırada gerilip de sonra birdenbire boşalıveren bir kirişten çıkan ses gibi uyumsuzdu. Genç kız göz kapaklarını bitkince indirerek dudaklarını ısırdı. Ama bu bunalım karşısında çok üzülmüş, gerçeği anlamıştı. Üzgün bir halde Şişenka'yı kucaklayarak yanıtladı. Yavrum, o hiç kimseyi dinlemez. Salt kendi bildiğini yapar. Her ikisi de bir süre sustu. Sonra Şişenka kendisini toparlayarak inler gibi "Evet, hakkınız var," dedi. "Bunlar, bu sinirler hep budalalık." Aniden ciddileşerek konuyu değiştirdi. Yaralıya yiyecek verecektik. Sonra Ivan'ın başucuna oturarak dostça sordu. "Başınız ağrıyor mu?" "Hayır, çok değil. Biraz bitkinim." İvan sayıklarcasına bu yanıtı verirken yorganı da çenesine dek çekmişti. Işık çok gelince gözlerini kırpıştırdı. Şişenka gencin kendisinin yanında yemek yemek istemediğini anlayarak çekildi. O giderken İvan başını kaldırdı. Gözlerini kırpıştırarak bakışlarıyla onu izledi. "Ne de güzel," dedi. Gözleri parlak, sevinçli, dişleri küçük inci gibi düzgündü. Ama düşünceli sordu. "Kaç yaşındasınız?" 17. "Ananız babanız nerede?" "Köyde. 7 yıldır ben buradayım. Okuldan çıktıktan sonra köyden ayrıldım. Siz arkadaş, sizin adınız ne?" Ana kendisine böyle seslenildiğine hoşnut olurdu. Gülümseyerek yanıt verdi. Biraz sessizlikten sonra genç kaygıya düşerek açıkladı. "Bizim kulüpten bir üniversite öğrencisi, bize kitap okuyan genç, çoğu zaman Para Vlasov'un annesinden söz ederdi. Hani 1 Mayıs günü yapılan gösteriyi siz de bilirsiniz. Devrimci Vlasov." Ana başını sallayarak daha çok dikkat etti. "İşte bizim partimizin bayrağını açan odur. Onun gösterdiği bu büyüklük anayı pek duygulandırdı. Ben orada değildim. Biz bir gösteride burada yapmak istiyorduk. Ne yazık ki başaramadık. Çünkü çok azdık. Ne var ki bu yıl başka göreceksiniz." Gelecek olayları düşünerek coşkuyla soluyordu. Sonra biraz kımıldayarak yine konuştu. "Ne diyordum? Evet, Vlasov anadan söz ediyordum. Bu kadın oğlu tutuklanır tutuklanmaz hemen partiye girdi. Söylendilere göre bu yaşlı kadın şaşılası bir kadınmış." Pelage gülümsüyordu. Aynı zamanda hem seviniyor hem de utanıyordu. Bu aralık Vlasov'un anasının kendisi olduğunu söylemek istediyse de sustu. Biraz üzgün, biraz da küçümsemeyle kendi kendisine "Ah, ben de ne budala kadınım," dedi. Sonra hastaya doğru eğilerek coşkunluk içinde "Haydi yemek yiyiniz. Bir an önce iyileşip başlamak gerek. Ulusun haklarını savunmak için genç, dinç kollara, temiz yüreklere, doğru inançlara gereksinim var. Ulus bu güçler sayesinde yaşayacak. Kötülükler bu güçlerle yok edilecek." Kapı açıldı. İçeri sonbaharın nemli havası girdi. Sofya sevinçli yanakları al al göründü. "Sivil polisler peşimde dolaşıyorlar. Buradan kalkıp gitmeli. Ey Ivan, sen nasılsın? O Pelage, Pavel ne durumda? Şişenka burada mı?" Bir sigara yakarak karşılık beklemeksizin bir takım sorular soruyordu. Mavimsi gözlerinin sevecen bakışlarıyla hem anayı hem genci okşuyordu. Ama ona saygı gösteriyor, kendi kendine dudaklarında bir gülümsemeyle düşünüyordu. "İşte ben de bir insan oldum. Hem de iyi bir insan." Yine İvan'a doğru eğilerek "İnşallah iyi olursun yavrum," dedi. Sonra Şişenka ile Sofya'nın oturdukları odaya geçti. Orada Sofya Şişenka'ya "Şimdiye dek 3 sayı hazırladık. Ne çalışma. Bilir misiniz, Şişenka, böyle insanlarla yaşamak, onlarla çalışmak gerçekten bir mutluluk." Genç kız hafif bir sesle "Evet," dedi. Akşamleyin Sofya "Ama," dedi, "herhalde sizin yine köylerde bir gezi yapmanız gerekiyor." "Peki ne zaman gerek?" "3 güne dek olur mu?" "Olur. Nikola dedi ki, ancak eğer gidecek değilsiniz, kira atları alacak, başka bir yoldan Nikolski kasabasından geçeceksiniz. Böyle söyleyerek sustu. Yüzüne yakışmayan karanlık bir durumu vardı. Yüzünün çizgilerinde tuhaf, çirkin bir buruşukluk oluştu. Yol uzun, atların kirası pahalı olacak. Ne yapalım? Ben bu çocuklara karşıyım. Buralarda bir hareket ve bir heyecan var. Birçok kimse tutuklandı. Bir okul hocası hapse tıkıldı. Herhalde iyi düşünmeli. Geç olsun da güç olmasın. Ana gülerek, bak hele dedi, hapishanede işkence edilmediğini söyleyen siz değil miydiniz? Sofya parmaklarını masanın üstünde tıkırdatarak, bizim için düzgünce kitapları ve bildirileri dağıtmak önemli bir şeydir. Pelagi, hapse girmekten korkmaz mısınız? Ana onurlu dokunulmuş gibi, ben ne zaman korktum ki? İlk seferimde bile zerre kadar korkmamıştım. Ya siz? Tümceyi bütünlemeden başını öne eğdi. Ne zaman korkup korkmadığı, filan işi yapıp yapmayacağı ona sorulsa, her zaman kendisine bir şey yaptırılmak istenildiği halde, öbür arkadaşları olduğu gibi serbestçe önerilmediği, kendisinin öbürlerinden ayrı tutulduğunu sezerdi. Büyük büyük olaylarla dolu günler gelip çattığında, ilk önce bu olayların hızından, bol bol coşkunluğundan biraz korkmuşsa da, sonra benzerlerine bakarak, izlediği düşüncelerin etkisi altında, kalbi ateşli bir çalışma susuzluğuyla dolmuştu. İşte bugünkü durumu böyleydi. Onun için Sofya'nın söylediği sözler kendisinde bugüne dek olmayan bir etki yapmıştı. Bana korkup korkmadığımı sormak pek gereksiz bir şey dedi. Neden korkacağım? Korkanlar yaşamda bir şeye sahip olanlardır. Benim Pavel'den başka nem var? Belki yalnız onun için korkardım. Yalnız bana işkence edilecek diye korkardım. Madem ki işkence edildiği yok, ötesinin ne önemi var? Sofya haykırdı. Bana darılmadınız ya. Hayır, yalnız ötekine birikine korkup korkmadığını sormayın. Nikola hızlı gözlüklerini çıkararak masanın üstüne bıraktı. Dikkatle kardeşine baktı. Zor bir susuş dönemi olmuştu. Pelagi ayağa kalktı. Bir şey söylemek istediyse de Sofya hemen yavaşça onun ellerinin içine alarak "Bağışlayınız," dedi. "Bir daha yapmam." Bu verilmiş söz anayı güldürdü. Biraz sonra üçü de sevgiyle kaygılı bir durumda köylerde yapılacak geziden konuşuyorlardı. Tam yeri ana güz yağmurlarıyla ıslanmış yolda giden arabada idi. Islak bir rüzgar esiyordu. Sürücü arabanın önünde yanlamasına oturmuş zayıf düşünceli bir sesle "Kardeşime söyledim, bölüşelim dedim, bölüşmeye başladık," diye anlatıyordu. Birdenbire sol yandaki ata bir kırbaç çaklattı. Öfkeyle haykırdı. "Yürüyecek misin pis hayvan?" Güze özgü semiz kargalar çıplak bozkırda sıçrayıp duruyordu. Rüzgar ıslıklarla karşılarından geliyor, tüylerini ürpertiyor, onları sersemletiyor. O zaman kargalar kendilerini rüzgara bırakarak şaşkın şaşkın kanatlarını çırpıp duruyordu. Sürücü en sona beni zarara soktu. "Anladım ki yapılacak bir şey yok," dedi. Bu sözler ananın kulaklarına sanki bir düşte duyulmuş gibi geliyordu. Kalbinde suskun bir şey, bir düşünce vardı. Son yıllarda geçen olayları düşünüyor, benliği bu olaylar zincirine düşlerinde bir geçit resmi yaptırıyordu. Eskiden yaşamak ona kim bilir nerede, ne için belli olmayan bir şey gibi gelirdi. Oysa şimdi yaşam sayesinde gözünün önünden geçen bin türlü şeyi görüyordu. Ruhunda belirsiz bir duygu uyanıyordu. Bu bir duraksama, tatlı bir üzgünlük, bir hoşnutluk, kendi kendine karşı güvenlilikti. Çevresinde her şey hafif bir kımıldayışla sarsılıyordu. Bulutlar ağır ağır yürüyorlar, birbirlerini geride bırakıyorlardı. Yolun her iki yanındaki çıplak ağaçlar gözlerinden kaçıyor, tarlalar bir dönü gibi uzanıp gidiyordu. Denebilirdi ki bu bunalımlı gün uzak, gerekli bir şeyin önünden gidiyordu. Sürücünün ince sesi, vidaların tıkırtısı, rüzgarın ıslak ıslıkları birbirine karışarak tarlaların üstünden akıp giden, kafasında derin düşünceler uyandıran umumlu bir akımı andırıyordu. Zengi arabasını dağdan aşırır. Bu her zaman böyle. Kardeşim istediğini yapmaya başladı. Memurlar hep dostu. Yolculuk sona erdiğinde arabacı bir yandan hayvanların koşumunu çıkarırken anaya "Bana içmek için 5 kapik verebilecek misin?" diye sordu. Ana istenen parayı verdiğinde o 5 kapiği avucunda şakırdatarak "Şimdi bunun 3'ü için şarap, 2'siyle de ekmek alacağım," dedi. Öğleden sonra ana yorgun argın Nikolski kasabasına ulaştı. Han odasına inerken bir çay istedi. Ağır valizini bir masanın altına sakladıktan sonra pencerenin önünde durarak çiğnenmiş sarı otlarla örtülü avluya, kül renkli basık çatılı hükümet konağına baktı. Giriş yerindeki merdivenin üzerinde uzun sakallı bir köylü piposunu içiyordu. Bulutlar karanlık kafilelerle durmadan koşuyor, birbirinin üzerine yığılıyordu. Çevrede bir sessizlik, her şeyde ağır bir sıkıntı vardı. Denilebilirdi ki yaşam kim bilir nerede saklanmış susuyordu. Birdenbire kazak çavuş atını sürerek geldi. Hükümet konağının kapısı önünde durarak elindeki kırbacı sallaya sallaya merdivenin üzerinde oturan köylüye bir şeyler söyledi. Yüksek sesle söylenen bu sözler pencerelerden girmekle birlikte ana için anlaşılmaz bir haldeydi. Köylü ayağa kalktı, ellerini ata doğru uzattı. Çavuş yere atladı. Bir kez sallandıktan sonra hayvanın dizginlerini köylüye vererek merdivenin parmaklarını tuta tuta hızla yukarı çıktı. İçeri girerek gözden yitti. Çevreye yine bir sessizlik çöktü. Yalnız at iki kere ayağıyla ıslak yerlerde eşindi. Yuvarlak yüzlü tatlı bakışlı bir kız çocuğu omuzlarında bir atkı ile Pelage'nin bulunduğu odaya girdi. Dudakları büzülmüştü. Elinde çevresi eskimiş büyük bir tepsi vardı. Yaklaştığında başıyla anayı selamladı. Ana ona sevecenlikle merhaba yavrum dedi. Merhaba. Küçük kız hem masanın üzerine tepsiyi bardakları yerleştiriyor hem de haber veriyordu. Bir eşkıya yakalamışlar, buraya getiriyorlar. Kim bu eşkıya? Bilmem. Ne yapmış? Bunu da bilmem. Yalnız duydum ki bir eşkıya yakalamışlar. Biraz önce nöbetçi hükümet konağından koşarak çıktı. Komiseri aramaya gitti. Giderken yakalanmış, getiriyorlar diye bağırıyordu. Ana pencereden baktı. Uzaktan bir takım köylülerin yaklaşmakta olduğunu gördü. Bir bölümü ağır ağır yürüyor, kimisi de seyirtiyordu. Hepsi de hükümet konağının önüne geldiler. Gözlerini sola çevirdiler. Susuyorlardı. Küçük kız da bir kez pencereden sokağa baktıktan sonra kapıyı hızlıca çarparak dışarı çıktı. Ana korktu, titredi. Valizi masanın altına daha dikkatle sakladı. Kendisini saran kaçış isteğini yenerek ne olduğunu görmek için o da dışarı çıktı. Otelin kapısının önüne geldiğinde sert bir rüzgar gözlerini göğsünü yaktı. Boğulur gibi oldu. Ayakları titredi. Alanın orta yerinde Rubin'i iki jandarma arasında elleri arkasına bağlı ilerliyor görmüştü. Hükümet konağının kapısı önünde bir yığın köylü birikmiş, sessizce bekliyordu. Ana bu görüntü karşısında şaşkın, üzgün, Rubin'i gözlerinden yitirmemeye çalışıyordu. Rubin bir şeyler söylüyorsa da ağzından çıkan sözler rüzgarla dağılarak kendisine dek gelemiyordu. Biraz kendine geldi, soluk aldı. Sarı sakallı bir köylü mavi gözleriyle anayı inceliyordu. Öksürdü. Zayıf titreyen elleriyle boğazını ovuşturdu. Sonra biraz çabalayarak sordu. Ne var, ne oluyor? Köylü arkasını kadına çevirerek, sormanın gereği mi var? Kendiniz görüyorsunuz dedi. Köylünün yanına bir başkası daha geldi. Jandarmalar durmadan çoğalan derin bir sessizlik içinde bu duruma bakan köylülerin önünde durdular. Birdenbire Rubin'in sesi bütün gücüyle çınladı. Siz elbet içlerinde köylülerin yaşamlarına ilişkin bir takım doğrular bulunan kağıtlardan konuşulduğunu duymuşsunuzdur. İşte onları ben dağıtmışım. Beni bundan dolayı tutukluyorlar. Halk Rubin'in çevresinde toplandı. Sesi soğukkanlı, sakindi. Ana bundan dolayı avunma duydu. Mavi gözlü köylünün arkadaşı kendisini dürterek sordu. Duyuyor musunuz? Öteki hiç karşılık vermeksizin başını kaldırdı, anaya baktı. Öteki de onun kendisine baktı. Diğerlerinden daha genç, daha zayıf, çilli yüzlü, biraz da kara sakallıydı. İki köylü de birbirlerinden ayrıldılar. Ana kendi kendine korkuyorlar diye söylendi. Daha dikkatle baktı. Merdivenin üst yanında Rubin'in kararmış yüzünü pek iyi görüyordu. Gözleri parlıyordu Rubin'in. Kendisini de görmek istedi. Ayaklarının ucuna basarak, boynunu uzatarak sürekli bir tartışma vardı. Rubin dolgun, güvenli bir sesle, ''Köylü kardeşlerim, siz bu kağıtların dediklerine inanın. Belki onlardan dolayı ben ölüme gidiyorum. Çünkü bana işkence ettiler, dövdüler, sövdüler. Kağıtları kimlerden aldığımı söyletmek istediler. Daha da dövecekler. Ben hepsine dayanacağım. Çünkü bu kağıtların içinde saklı ile olan şey doğrudur. Ve bu doğru bize emekten, yaşamaktan daha aziz ve gereklidir. İki köylüden biri öbürüne sordu. Neden böyle söylüyorlar? Neden olacak? İnsan iki kez ölecek değil ya. Zaten bir kez ölmeye mahkum. Köylüler çevrelerine kaçak bakışlar fırlatarak susuyorlardı. Hepsi de gözle görülmez ağır bir şeyin altında bunalıyor gibiydi. Çavuş hükümet konağının önünde göründü. Kaba, çok kızgın bir sesle bağırdı. Ne diyor bu kalabalık? Kim söylenip duruyor orada? Çabuk atından indi, Ribi'nin saçlarından çekiştirdi, salladı, haykırdı. Sen mi söylüyorsun köpek, sen mi? Halk mırıldanmaya başladı. Ana şiddetli bir kalp çarpıntısına yakalanarak başını önüne eğdi. İki köylüden biri içini çekti. Ribi'nin sesi bir kez daha yükseldi. Ey iyi insanlar, görüyor musunuz işte. Sus! Çavuş Ribi'nin kulak tozuna güçlü bir yumruk indirdi. Ribi sarsıldı, sonra omuzlarını kaldırdı. İşte böyle ellerinizi bağlar, sonra işkence ederler. Jandarmalar, haydi şunu götürün. Köylüler, köylüler, siz de dağılın bakayım. Çavuş bir et parçası üzerine atılan köpek gibi sıçrayarak Ribi'nin rast gelen yerine, yüzüne, karnına, beline vurmaya başladı. Köylülerin içinden bir ses bağırdı. Dövme ulan zavallıyı. Başka bir ses, neden vuruyorsun dedi. Mavi gözlü köylü arkadaşına haydi dedi. Her ikisi de dalgın, yavaş yavaş ilerlemeye başladılar. Ana da dostça bakışlarla onları izliyordu. Ana avunarak içini çekti. Çavuş şimdi merdivenin başına çıkmış, oradan ulur gibi bir sesle bağırıyordu. Size buraya getirin diyorum. Bir ses buna yanıt verdi. Ana bunun mavi gözlü köylünün sesi olduğuna dikkat etmişti. Hayır, içeri götürmemeli. Eğer içeri sokulacak olursa öldürünceye dek dövecekler. Sonra da suçlu bizi gösterecek, onu bizim öldürdüğümüzü söyleyecekler. Hayır, bırakmamalı. Ribin yine bağırdı. Köylüler, nasıl yaşadığınızın ayırdında değil misiniz? Nasıl öldürdüğünüzü, nasıl soyulduğunuzu, kanınızın nasıl emildiğini görüyor musunuz? Oysa her şey sizsiniz. Bütün yeryüzünün gücü sizsiniz. Her şey size dayanıyor. Her yerde egemen olan biricik güç sizsiniz. Böyle olduğu halde görüyor musunuz? Sizin hakkınız ne oluyor? Bugün sizin biricik hakkınızsa açlıktan ölmektir. Birdenbire köylülerin ağızlarından bir karşı konma fırtınası koptu. Bu adamın hakkı var. Çavuş komiseri aramaya gitti. Haydi canım, o sarhoştur. Memurları aramak bizim görevimiz değildir. Halk gittikçe coşuyordu. Söyle, senin dayak yemene izin verecek değiliz. Sen ne yaptın ki? Ellerini çözünüz. Yok kardeşler, yok ne demek, ne önemi var? Bir yanlışlık yapmadan önce iyi düşününüz. Ribin serin kanlı titreyen sesiyle halkı büyüleyerek, ellerim acıyor dedi. Kardeşler, ben kaçacak değilim. Aslında ben doğrudan kaçamam. Çünkü o benimle birlikte yaşıyor. Birkaç kişi kalabalıktan ayrıldı. Başlarını sallayarak uzaklaşmaya başladı. Kimisi de gülüyordu. Her yandan üzerlerine rastgele bir şeyler geçirerek sokağa fırlamış olan birçok köylü geliyordu. Halk Ribin'in çevresinde kara bir köpük gibi kaynaşıp duruyordu. Ribin onların orta yerinde kollarını başından yukarı doğru kaldırarak haykırdı. Teşekkür, teşekkür ederim iyi insanlar. Biz artık birleşerek hep birimizin ellerindeki bağları çözelim. Eğer birbirimize yardım etmeyecek olursak kim yardım eder? Kanlar içinde bulunan elini kaldırdı. Bu kanı görüyor musunuz? İşte bu kan doğruluk uğrunda akıyor. Ana merdivenleri indi. Oradan Ribi'ni göremediği için yine birkaç basamak yukarı çıktı. Hem kalbi yanıyor hem de belirsiz bir sevinç duyuyordu. Köylüler, o küçük kağıtları arayın. Onları okuyun. Papazların, memurların sözlerine inanmayın. Onlar size doğruluk getirenlere sinsi asi adlarını verirler. Oysa söyledikleri yalandır. Doğruluk sessizce bütün yeryüzünü dolaşıyor. Ulusların kalbinde bir sığınak arıyor. Doğruluk hükümet için demirden, ateşten daha korkunçtur. Gerçek sizin sevgili en içten dostunuz. Hükümet memurları için de en korkunç düşmandır. İşte onun için gerçek kendisini saklıyor. Yine halk arasında bir takım sesler işitildi. Dinleyiniz kardeşler. Ah zavallı adam, mahvoldun. Sana kim ihanet etti? Jandarmalardan biri papaz dedi. İki köylünün ağzından sövüntüler çıktı. Bir ses uyardı. Arkadaşlar dikkat. Polis komiseri geliyordu. Bu yuvarlak yüzlü, iri yarı güçlü bir adamdı. Kasketini kulaklarının üzerine indirmişti. Bıyığının bir ucu yukarı kalkmış, öteki aşağıya inmişti. Sol eli küçük bir kılıç tutuyordu. Sağ elini sallıyordu. Güvenli ağır adımlarının çıkardığı sesler duyulmaya başlamıştı. O gelirken halk birbirinden ayrılıverdi. Bütün yüzlerde üzgün, korkulu bir anlam doğdu. Gürültüler kesildi. Ama alnının titrediğini sandı. Gözlerine doğru sıcak bir buğu tabakası yükseldi. Biraz eğildi, beklemeye başladı. Komiser Lülü'nün önünde durdu. Ne var? Neden bunun elleri bağlı değil? Neden? Sesi kalın, uyumlu ama renksizdi. Jandarmalardan biri, elleri bağlıydı, halk çözdü dedi. Ne? Halk mı? Hangi halk? Komiser kendisini bir yarım çember halinde çevreleyen köylülere bir göz gezdirdi. Sonra tek düze sesiyle, bu halk dedikleri şey ne oluyor dedi. Kılıcının kabzasıyla mavi gözlü köylünün göğsünü dürterek sordu. Halk dedikleri sen misin Çomakov yoksa? Kimmişin sen misin? Bu köylülerden birinde sakalından tutarak sarstı, sonra hepsine birden bağırdı. Haydi şuradan defolun edepsizler, yoksa size şimdi gösteririm. Sesinde yüzünde ne bir öfke ne de bir heyecan vardı. Pek doğal bir biçimde hiçbir şey olmamış gibi söylüyor, o yaklaştıkça saflar geri çekiliyor, başları dönüyordu. Komiser jandarmalara haykırdı. Hey, daha ne bekliyorsunuz, hadi götürün. Sonra Lübin'e döndü, birkaç sürüntü savurdu. Sen ha, böyle ellerin arkada. İstemiyorum, ellerim bağlanmasın. Ben kaçak değilim. Bağlamakta ne yarar var? Komiser üzerine doğru yürüyerek sordu. Nasıl? Lübin sesini yükselterek, reziller, halka şimdiye dek yaptığınız işkence yeter. Sizin için de kanlı günler uzak değil diye bağırdı. Komiser bıyıklarını çekiştirerek bir süre Ribin'in yüzüne baktı. Sonra geri çekilerek şaşkın bir yüzle vay dedi, vay köpek oğlu köpek, bunlar da ne demek? Sonra birdenbire bütün gücüyle Ribin'in yüzüne bir tokat indirdi. Ribin onun üstüne yürüyerek haykırdı. Gerçek yumruklarla öldürülmez, hem senin bana vurmaya hakkın yok. Komiser sözcükleri uzatarak yanıt verdi. Benim mi hakkım yok? Sonra yine elini uzattı, bir tokat daha indirdi. Ribin öyle beceriklice birdenbire eğilivermişti ki komiser az kalsın yere yuvarlanıyordu. Ribin çılgınca yine haykırdı. İblis herif, işte yine söylüyorum, senin bana vurmaya hakkın yoktur. Komiser bıyıklarıyla oynayarak soğukkanlıca, Nikita dedi, haydi şuna güzel bir tokat aşk et bakayım. Köylü Ribin'e doğru yürüdü, önünde durdu. Nikita iki elini kaldırdı. Ribin acı sözleriyle ona şöyle bir saldırı yaptı. Bakınız ey insanlar, bu hayvan sizi kendi eliyle nasıl incitiyor? Şuna bakınız da ibret alınız. Köylü yavaşça kolunu kaldırdı. Ribin'in başına hafifçe vurdu. Komiser kızdı. Eşek herif, ben sana böyle mi vur dedim. Köylüler arasında bir ses atıldı. Nikita, Tanrı'yı unutma. Nikita biraz geri çekilerek komisere döndü, başını yere eğerek hayır, bundan çoğunu yapamam dedi. Nasıl? Komiserin yüzü alt üst olmuştu. Biraz geriye çekilerek Rebin'in üzerine atıldı. Korkunç bir tokat sesi duyuldu. Rebin titredi, sallandı, kolunu oynattı. İkinci bir sallanışta komiser zavallıyı yere sermiş, öfkesinden ateşler püskürerek tekmesiyle durmadan başına, koluna, kafasına, kalçasına, her yanına vuruyordu. Halk birden coştu, sabrı tükendi. Elinde olmayan bir davranışla komiserin çevresini aldı. Bu kez komiser onlara dönerek, ''Ne, baş mı kaldırıyorsunuz ulan?'' diye bağırdı. Sesi aniden titredi, sonra kasıldı. Sesiyle birlikte bütün gücünü de yitirir gibi oldu. Başı omuzlarının arasına düştü. Sırtı kamburlaştı. Çekingen geri geri gitmeye başladı. Korkunç sesiyle yenik kırgın bağırıyordu. ''Peki öyle olsun, gidiyorum. Ya sonra?'' İyi biliniz ki bu siyasi bir suçludur. Çağlarımıza karşı çalışıyor. Devrimler yapmak istiyor. Anlıyor musunuz? Bu herif Ulu Çar Hazretlerine karşı uğraşıyor. Siz de bu herifi savunuyorsunuz. İşte şimdi siz de birer asi oldunuz. Ana durgun bakışlarıyla kımıldamadan ağır bir acıma duygusu altında eziliyor gibiydi. Şimdi öfkelenen halkın mırıltıları, gürültüleri kulağında tıpkı arı vızıltısı gibi etki yapıyordu. Komiserin titreyen sesi, halkın fısıltıları kafasının içinde çalkalanıp duruyordu. Eğer suçlu ise yargılamak gerekirdi. Herhalde dövmek değil. Rica ederim bağışlayınız, acıyınız. Gerçek doğru. Sizin dövmeye hakkınız yoktu. Böyle davranmak doğru mu? O onu döver, öteki ötekini döverse bunun sonu nereye varır? Ne hayvanlar, ne zalim herifler. Bütün köylüler ikiye ayrılmışlar. Bir bölümü komiserin çevresinde toplanmış, bağırıyor, yalvarıyordu. Sayısı az olan öbür bölümü de yaralının başına birikmiş, hafif üzgün bir sesle uzun uzun konuşuyorlardı. Jandarmalar yaralının ellerini yine bağlamaya hazırlanıyordu. Bir ses duyuldu. Alıcık bekleyiniz iblis herifler. Rib'in elleriyle yüzündeki çamurları, kanları sildikten sonra çevresine durgun bir bakış fırlattı. Gözleri birdenbire anaya rastlamıştı. Titredi. Bütün vücudunu ona doğru uzatarak elinde olmayan bir davranışta bulundu. Sonra döndü. Biraz sonra tutuklunun bakışları yine ananın üzerine dikildi. Rib'in kalkıyor, başını kaldırıyor, kanlar içindeki yanakları titriyordu. Beni tanıdı. Oysa nasıl tanıyabilirdi? Kalbi acı, büyük bir sevinçle titreyerek başıyla kendisini gösterdi. Biraz sonra Ribin'in yanındaki mavi gözlü köylünün kendisine baktığını gördü. O zaman tehlikeyi anladı. Ne yapıyorum ben? Beni de tutuklarlar. Köylü Ribin'in kulağına eğilerek bir şeyler söyledi. Ribin başını sallayarak ne önemi var dedi. Elbet dünyada ben tek başıma değilim. Gerçek hiçbir zaman büsbütün gizlenemez. Ben nereden geçersem orada her zaman beni anacaklar. İşte yuva yıkıldı. Artık orada ne dost ne arkadaş kaldı. Ana kendi kendisine benden söz ediyor dedi. Bu yuva yıkıldıysa ulus daha başkalarını yapar. O yuvadan bir gün gelip birçok yavru çıkar. O zaman da ulus kurtulur. Bir köylü kadın bir testiyle biraz su getirdi. Bir yandan yakınarak yaralının yüzündeki kanları yıkamaya başladı. Kadının korku ile yakınma dolu sesi Ribin'in sözlerine karıştığından ana onun ne söylediğini duyamıyordu. Komiserin çevresinde biriken bir takım köylüler tutukluya yaklaştılar. İçlerinden birisi bağırdı. Tutukluyu kente götürmek için bir araba gerek. Kim arabasını verecek? Sonra komiser büsbütün değişmiş bir sesle, ''Miskin herif, ben sana vururum. Oysa sen vuramazsın. Senin vurma hakkın yok.'' Ribin, ''Peki sen kimsin?'' Her yandan hiç anlaşılmayan bir takım sesler yükseldi. ''Ama köylü dayı, kavgayı uzatma. Bu polis komiseri.'' ''Komiser bey, rica ederiz, kızmayınız.'' ''Sus herif, seni şimdi kente götürecekler. Orada kanuna daha çok saygı gösteriyorlar.'' Köylülerin yalvarıcı seslerinde daha çok bir uzlaşma havası vardı. Bütün sözler içinde hiçbir umut ezgisi olmayan, yakınma dolu, ayırt edilemez bir gürültü topluluğunu alıyordu. Jandarmalar Ribin'i kollarından tutarak hükümetin konağının merdivenlerine doğru sürüklediler. Sonra öylece yapının içine girip gözden gittiler. Köylüler de yavaş yavaş dağıldılar. Ana mavi gözlü köylünün kendisine doğru geldiğini, gizliden gizliye kendisine baktığını gördü. Bacakları titredi. Hiçbir şey yapamamaktan doğan umutsuzluk kalbini sıkıyordu. Herhalde buradan kalkıp gidemem, bu olamaz diye düşündü. Bütün gücünü harcayarak merdivenin başında durdu, dikildi. Komiser hükümet konağının merdivenleri üzerinde durmuş, elleriyle yüzüyle bir takım işaretler yaparak kaygısız duygusuz bir sesle söylüyordu. ''Miskin herifler, köpeğoğlu köpekler, siz hiçbir şey anlamaz, sonra da böyle bir işe karışırsınız. Politika ile ilgili bir işe karışmak ha, ne haddinize, sersem herifler. Tersine sizin bana daha çok teşekkür etmeniz, yerlere eğilerek minnetinizi göstermeniz gerekir. Çünkü eğer isteseydim, sizin hepinizi de şu sırada deliğe tıkabilirdim.'' 20 kadar köylü başları açık ayakta kendisini dinliyordu. Akşam oluyor, bulutlar alçalıyordu. Mavi gözlü köylü anaya doğru yaklaşarak içini çekti. İşte bin türlü olay. Ana hafif bir sesle evet dedi. Köylü anaya güvenle baktı, sordu. Sanatınız nedir? Yapılmış danteller satın alırım, bez de alırım. Köylü canı sıkılmış gibi yavaş yavaş sakalını okşadı. Sonra köye doğru bakarak, burada hiç de öyle şeyler bulunmaz dedi. Ana karşısındakini yukarıdan aşağıya süzdükten sonra otele girmek için uygun bir fırsat aramaya başladı. Köylünün yüzü güzel, aynı zamanda da düşünceliydi. Gözlerinde üzgün bir anlam vardı. Omuzları geniş, boyu uzundu. arkasında köylülere özgü yırtık pırtık bir palto içinde temiz bir köylü gömleği, bacaklarında da sarımtırak renkli kaba bir kumaştan pantolon vardı. Ana nedenini bilmeksizin rahatlayarak içini çekti. Sonra birdenbire gelen bir ön seziye kendini bırakarak şaştığı bir yüreklilikle "Geceyi senin evinde geçirebilir miyim?" dedi. Birdenbire bütün sinirleri, bütün vücudu gerilmişti. Kafasından hızlı bir takım kötü düşünceler geçti. Artık ne Nikola'yı ne de Pavel'i göreceğim. Beni de uzun uzadıya dövecekler. Köylü hiç de acele etmeksizin yavaş yavaş iki eliyle arkasındaki paltoyu göğsünden kavuşturarak sonra yavaşça fısıldadı. İşte alay, gidiyorlar. Ribin merdivenlerde görünmüştü. Elleri kelepçelenmiş, başı yüzü kül renginde bir şeye sarılmıştı. Sesi akşamın soğuk havasında yeniden duyuldu. Allah'a ısmarladık mert insanlar. Her zaman doğruyu araştırınız, onu bulunuz, kıskançlıkla saklayınız. Size doğruyu söyleyenlere inanınız. Hiçbir zaman gücünüzü hakkın, doğrunun savunması uğrunda harcamaktan çekinmeyiniz. Sus köpek, jandarmalar, haydi atları sürün. Neniz var, niye üzüleceksiniz, yaşamınız nedir? Araba yürüdü. O zaman Rib'in iki jandarma arasında yeniden bağırdı. Neden böyle açlıktan ölüyorsunuz? Özgürlüğü elde etmeye çalışınız. O size hem ekmeği hem de doğruyu verecek. Allah'a ısmarladık yiğit insanlar. Şimdi artık bu sese araba tekerleklerinden, hayvanların ayaklarından çıkan gürültüyle komiserin savurduğu söğüntüler karışıyor, onu kesiyor, boğuyordu. Ana içeri girdi. Masanın başına oturdu. Semaverin yanında durarak ekmekten bir parça kopardı. Evirip çevirdikten sonra tabağın içine koydu. Karnı acıkmış değildi. Yalnız midesinde eziklik duyuyor, bu duygu onun bütün gücünü yok ediyordu. Kalbinin bütün kanını boşaltıyor, başını döndürüyordu. Derin bir üzüntü içinde kendi kendisine "Beni gördü" dedi. O beni gördü, hem de anladı. Düşünceleri daha ileri gidemiyor, korkunç bir acı, baş döndürücü bir duyguya dönüyordu. Şimdi biraz önceki gürültünün yerine gelen, sanki pencereyi kalın bir tabakayla dışarıdan ayıran sessizlik pek güzel kanıtlıyordu ki, köyün insanları korkmuşlar, sanki ezilmişlerdi. Şimdi bu sessizlik Ana'nın biraz önce duyduğu üzüntüyü, yalnızlığı daha çok artırıyor, ruhunu durgun sarımtırak bir göl gibi karanlıklarla dolduruyordu. Küçük kız kapıyı açarak karşısına dikildi. "Size bir omlet getirelim mi?" "Hayır, iştahım yok. Şu bağırtı çağırtılar çok dokundu bana." Küçük kız masaya yaklaşarak coşkunca, alçak sesle anlatmaya başladı. "Komiser nasıl da acımadan vurdu. Ben tam yanı başındaydım. Her şeyi gördüm. Zavallı adamcağızın bütün dişlerini kırdı. Zavallı tükürdüğünde ağzından pıhtılaşmış kan geliyordu. Gözleri kandan görülmüyordu. Çavuş kör kütük sarhoş bir halde hiç durmadan şarap istiyordu. Söylendiğine göre bunlar koskocaman çeteymiş. Bu da onların başıymış. Üçü daha yakalanmış. Birisi de kaçmış. Hem de onlarla birlikte olan bir de okul öğretmeni yakalanmış. Bunlar Tanrı'ya inanmazlarmış. Bütün halkı kiliseleri yağma etmeye kışkırtmışlar. İşte yaptıkları hep bu. Köylülerin bir bölümü bu zavallının durumuna acıyor. Bir bölümü de artık onun işini bitirmek gerektiğini söylüyorlardı. Doğrusu bizim köylerimizin arasında da epeyce insafsızlar var. Ana hızlı, kesik kesik anlatılanları dikkatle dinliyordu. Böylece biraz kaygısını dağıtmayı, bekleyişin verdiği korkunç üzüntüyü biraz azaltmayı umuyordu. Küçük kız meraklı bir dinleyici bulmaktan hoşnut, gittikçe artan bir çabayla durmadan söylüyordu. "Babam diyor ki, bütün bunlar kıtlıktan geliyor, hep ondan. İşte 2 yıldır toprak ürün vermiyor. İşte bundan dolayı şimdi köylüler bu halde. Bir afet. Toplantılarda bağırıp çağırıyor, birbirlerini dövüyorlar. Geçenlerde vergisini veremediğinden dolayı Vasif Çikov'un eşyası satıldığında o memurlara bir tokat aşk etti. İşte benim vergi borçlarım," dedi. Kapının dışında ağır ayak sesleri duyuldu. Ana elleriyle masaya dayanarak kalktı. Mavi gözlü köylü içeri girdi. Başından kasketi çıkarmaksızın sordu. "Eşyanız nerede?" Kolayca bavulu elinde tarttı. Pek hafif, içi bomboş. "Mari, haydi yolcu bayanla bize gel." Hiç kimse bakmaksızın dışarı çıktı. Küçük kız sordu. "Geceyi köyde mi geçireceksiniz?" "Evet, dantel arıyorum, satın alacağım." "Burada bulamazsınız. Nene küfte, Darino'da yaparlar. ama yapan bulunamaz. Yarın gideceğim. Sonra çayın parasını ödedi. Kıza da bir kapik bahşiş verdi. Küçük kız bahşişe pek sevindi. Sokağa çıktıklarında bir yandan yürürlerken küçük kız bayana hizmette bulunmak istiyordu. Eğer isterseniz çabukça Dorino'ya gideyim. Orada sizin dantel almak istediğinizi söyleyeyim. Buraya getirsinler. Siz oraya gitmek yorgunluğundan kurtulursunuz. Buradan 12 kilometre uzaklıktadır. Ana da birlikte yürürken, hayır yavrum, ben kendim giderim dedi. Soğuk hava onu biraz açmıştı. Yavaş yavaş kendisinde belirsiz bir güvenin büyüdüğünü, belirsiz olmakla birlikte gittikçe düşüncesini kapladığını seziyordu. Bu güven gittikçe güçleniyor, ana onu daha çok güçlendirmek için durmadan kendi kendisine soruyordu. Ne yapmalı? Açıkça doğrudan doğruya mı davranmalı? Islak soğuk gece başlamıştı. Kulübenin pencereleri kırmızımsı, soluk bir ışıkla aydınlanıyordu. Genel sessizlik içinde hayvan sesleri, az da olsa insan sesleri duyuluyordu. Köyü ezici bir sessizlik kaplamıştı. Küçük kız, işte burası dedi. Siz kötü bir yer seçmişsiniz. Bu köylü pek yoksuldur. Sonra karanlıkta kapıyı açıp el yordamıyla yoklayarak haykırdı. Natyana, işte konuğun geldi. Sesi hala karanlıklar içinde çınlıyordu. Allah'a ısmarladık. Ana kapının eşiğinde durdu. Elini gözüne siper ederek içeriye baktı. Küçük, dar olmakla birlikte kulübenin pek temiz olduğu ilk bakışta anlaşılıyordu. Ocağın arkasından bir genç kadın göründü. Kendisini selamladıktan sonra yine gitti. Odanın köşelerinden birinde bir masa üzerinde lamba yanıyordu. Evin sahibi masanın başına oturmuş, eliyle bir hava çalıyor, dikkatle anaya bakıyordu. Biraz sonra "Giriniz," dedi. "Natyana, haydi çabuk Petro'yu çağır." Kadın ananın yüzüne bile bakmadan çabucak çıkıp gitti. Ana köylünün karşısında bir iskemle üzerine oturarak gözlerini çevresinde gezdirdi. Yalnız lambadan hafif bir çıtırtı çıkıyordu. Köylünün kaygılı yüzü gazın güçsüz ışığı ile belirsiz çizgilerle titreşiyordu. Haydi söyle, çabuk ol. Ana ne yaptığını önem vermeksizin güçlü ciddi bir sesle sordu. Benim bavulum nerede? Köylü omuzlarını kaldırdı, dalgınca gitmedi dedi. Sonra sesini biraz alçaltarak dalgınca gitmedi dedi. Sonra sesini biraz alçaltarak üzgün ekledi. Ben kızın yanında bilerek boş olduğunu söylemiştim. Oysa yalan söyledim. İçinde pek ağır şeyler var. Ana sordu. Ne demek istiyorsun? Köylü ayağa kalktı, anaya yaklaştı. Eğilerek alçak sesle sordu. Siz bu adamı tanıyorsunuz değil mi? Ana titredi, güvenle evet dedi. Bu karşılığın köylünün kafasını aniden aydınlattığını sandı. Köylü gülümsedi. Ben sizin ona işaret ettiğinizi görmüştüm. O da size karşılık verdi. Kulağına sizi tanıyıp tanımadığını sordum. Bana biz çokluğuz, evet biz çokluğuz diye karşılık verdi. Köylü konuğun yüzüne bir şey sorar gibi göz attı. Gülümseyen bir yüzle sözünü sürdürdü. Bu adam korkunç bir güç. Dayak atıyorlar, vuruyorlar, sövüyorlar, ona vız geliyor. Bu adamın sesindeki titreşim, yarım olarak görünen yüz çizgileri, parlak iyi bakışları anaya gittikçe daha çok güven veriyordu. Şimdi kalbinde duyduğu kaygı, korku, Ribi'nin halini düşünmekten doğan acı, derin bir acımaya dönüyordu. O zaman tutamadığı, birdenbire gelen bir öfke içinde haykırdı. Bu canavarlar, bu haydutlar, sonra hıçkırmaya başladı. Köylü acır bir durumda başını sallayarak ananın yanından ayrıldı. Evet, hükümetler pek korkunç düşmanlar kazandı. Sonra birden yine ananın yanına yaklaşarak hafif bir sesle, işte ben öyle sanıyorum ki sizin bavulunuzun içinde gazeteler var, doğru mu? Ana gözlerini silerek sadece evet dedi, bunları ona getiriyordum. Köylü gözlerini kırpıştırdı, eliyle sakalını sıvazladı, bakışlarını bir noktaya dikerek sustu. İyice okumuş yazmış bir adam değilim. Yine de dostlarımdan birisi iyi okumuştur. Karım da okur. Köylü biraz durdu, düşündü, sonra yine başladı. Şimdi siz ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bu bavul ne olacak? Ana köylüye dikkatle baktı. Size bırakacağım dedi. Köylü şaşmadı, karşıda durmadı. Salt sordu. Bize mi? Sonra aniden durup başını sokağa çevirdi, dikkatle dinledi. Geliyorlar. Kim? Herhalde bizimkiler. Karısı içeri girdi. Arkasında çil yüzlü bir köylü vardı. Kulübe Konuk içeri girince kasketini bir yana bıraktı. Ev sahibine doğru yaklaştı. Öteki başı ile doğrulama işareti yaptı. Kadın sordu. Stepan, belki de yolcu hanımın karnı açtır. Ana, teşekkür ederim, aç değilim dedi. Yeni gelen köylü ona doğru eğilerek hızlı, üzgün bir sesle konuşmaya başladı. İzninizle kendimi tanıtayım. Adım Petro Labimim. Takma adım Alen. Sizin işlerinizden biraz anlarım. Okur yazarım. Bundan dolayı herhalde budala değilim. Köylü ananın uzattığı eli alarak sıktı. Sonra Stepan'a dönerek, bilir misiniz dedi, bizim çorbacının karısı iyi bir kadındır. Bununla birlikte o bu davranışlara saçma gözüyle bakar, aşırı bulur. Ona göre bir takım üniversite öğrencisi sivri akıllarıyla halkı kışkırtmakta bir zevk duyuyorlar. Oysa biz bugün iki örnek gördük. Bir adamcağız tutukladılar ki pek ağırbaşlıydı. İşte bir de kadıncağız. Öyle bir kadın artık hiç de genç değil. Bir kadın denilebilecek bir durumda bile değil. Yine de nasıl çalışıyorlar? Darılmazsınız değil mi bayan? Adınız nedir? Hızlı hızlı, hiç soluk almaksızın çok işlek bir şekilde konuşuyordu. Çenesi durmadan işliyordu. Bakışları Pelagin'in yüzünü, vücudunu inceliyordu. Saçları karma karışıktı. Öyle sanılırdı ki biraz önce tutuşarak düşmanını yenmiş, şimdi bu yüzünün verdiği coşkunlukla doluydu. Köylü gösterdiği bu ataklıkla, özellikle daha söze başlar başlamaz hiç duraksama göstermeyerek doğruca konuya girmiş olmasıyla ananın hoşuna gitmişti. Ona sevgiyle bakarak karşılık verdi. Köylü dudağında tatlı kuru bir gülümseyişle ananın elini bir daha sıktı. Stepan, anlıyor musun? Bu iş pek iyi bir iştir. Ben sana önce de söyledim. Artık ulus uyanmaya, çalışmaya başlıyor. Bayan doğruyu söylemeyecek. Çünkü o buna zarar verir. Ne var ki ulus hemen her şeyi göze alarak zararı kârı düşünmeye hazırdır. Anlıyor musun? Artık yaşam kendisine pek kötü geliyor. Her yanda sinek gibi kırılıyor. Ne yana döneceğini bilmiyor. Çünkü hangi yanda olursa olsun kendisine verilen komut şu: dur. Stepan başını sallayarak görüyorum dedi. Sonra ekledi. Bayan bavulunu merak ediyor. Merak etmeyiniz ana, her şey yerli yerinde. Bavul benim evimde. 6. kaset 2. yüzün sonu.